Ayrım 27, Kale, Stephen James, sayfa 349. Tessa anlattıkça sanki doğuştan hikaye anlatıcısıymış gibi gittikçe daha da hareketleniyordu. Onu daha önce hiç bu kadar heyecanlı görmemiştim ve durdurmak istemiyordum. Belki de bu onun için bana, benim hiç de sıra dışı olmadığımı göstermenin bir yoluydu. Ne de olsa Poe, Dupin'i ben doğmadan yaklaşık 150 yıl önce yaratmıştı. Nedeni ne olursa olsun onu bu derece coşkulu görmek güzeldi. Devam etmesine ses çıkarmadım. Ve Dupin ölmüş olan kızın boynundaki yarayı incelediğinde bu tip yaraları meydana getirebilecek bir elin ne kadar büyük olması gerektiğini görebilmek için bir mekanizma inşa etti. Suç rekonstrüksiyonu diye mırıldandı kalbim. Bu çatlak Londra Emniyet Müdürlüğü'nün dedektif masasında ders vermeli. Tessa parmaklarını havada salladı ama olay şu, yara bir insan eli tarafından açılmamıştı. Poe'nun suçları işlemesi için bir çeşit hayali canavar yarattığından şüphelenmeye başlamıştım. Probleme kolay bir çözüm olurdu. Peki yaralara ne sebep oldu? Pekala, sırf olanları incelemek yerine Dupin bu kendine özgü olan olayda benzersizin ne olduğuna odaklandı. Bir olay ne kadar kendine özgüyse çözümü o kadar kolaydır diye mırıldandım. Seminerlerimde sık sık kullandığım özdeyişi söyleyerek bu cümleyi benim yarattığımı düşünüyordum. Belki de Paul yaratmıştır. Ancak bu suç teşkil eden bir olay değildi dedi Tessa.
İki kişinin cinayete kurban gittiğini sanıyordum, öyle değil mi?
Hayır, iki kişi öldürüldü.
Bir dakika canım dedi Calvin, sanırım yaraları bize henüz açıklamadın.
Yaraları kızı öldüren yaptı.
Hala anlamamıştım. Pekala, yani denizci mi yaptı?
Hayır, maymun yaptı.
Maymun mu diye aynı anda haykırdık.
Evet, insanları tıraş etmeye çalışan Borneolu bir orangutan kadının kafasını neredeyse usturayla doğruyordu. Hafifçe kafasını iki yana salladı. Hikayenin o kısmı pek iyi değil.
Peki ya denizci diye sordu Calvin.
Orangutanın sahibiydi ancak orangutan kaçtı.
Dalga geçiyorsun öyle değil mi dedim. Kurbanları tıraş etmeye çalışan bir orangutan mı? Bunu okuduğumu bile hatırlamıyordum.
Hey, Poe'ya biraz müsamaha göster. Morg sokağı cinayeti basılan ilk dedektif hikayesi, ilk kitli oda esrarı, ilk polisiye hikaye ve literatürde ortaya çıkan ilk kriminal analiz örneğidir. Sadece tek bir kısa hikayeyle Poe edebiyatlar bugünlere kadar gelen dört ayrı tür yaratmıştır.
Bu durumda dedi Calvin, müsamahayı bir daha düşün.
Tessa yola uçmuş olan bir ot yığınının üzerine bastı. Ve harika olan tarafı ise Dupin'in aslında olayı çözmenin imkansız gibi göründüğü gerçeğini kullanmış olmasıdır. Olması ne kadar imkansız gibi görünse de olay cereyan etmiştir. Yani gerçekleşmesi mümkünmüş. Ancak polis, Denis Secoui de Explore de Secoui Nepa hatasını yapmıştır. Ama Dupin bu hataya düşmemiştir.
Ona baka kaldım. Ciddi olamazsın. Ne zamandan beri Fransızca konuşuyorsun?
Tepki verecekmiş gibi göründü. Sonra da utanmış ve bozulmuş gibi. Sadece öğreniyorum. Neden? Bir şeyi yanlış mı telaffuz ettim dedi.
Hayır dedi Calvin. Sanmıyorum.
İç çektim. Benim için çevirebilir misin? Fransızcayı biraz unuttum. Denis sequest de explique sequi ne pas dedi tekrar. Olanı görmezden gelmek ve olmamış olanı anlatmak. Polisler kilitli bir odanın soyulduğunu ve iki kurban olduğunu gördüler. Ancak sonunda ne bir soygun, ne cinayet, ne de bir sebep vardı ve kapı da kilitli değildi. Calvin'i hiç bu kadar kafası karışmış görmemiştim.
Canım, sanırım bana bunu açıklamalısın.
Maymun hiçbir şey çalmadı, yani ortada bir soygun yok, hiçbir sebebi yoktu. Eğer birisini tıraş etmeyi sebep olarak saymazsanız, bir cinayet işlemedi. Tabii ki insanları öldürdü. Ama o, bir insan olmadığı için buna cinayet denemez. İşte bu nedenle ortada bir suç yok. Ayrıca maymun içeriye zıpladığında oda kilitli değildi. Sadece odadan çıkarken pencereye çarpıyor ve mandal kendiliğinden kapanıyor, işte böyle.
Calvin ona hayranlıkla baktı. Çok iyi canım, gerçekten de çok iyi. hiçbir şey göründüğü gibi değildir dedim yumuşakça.
Doğru dedi Tessa ve hikayenin sonunda Dupin geri zekalı polis dedektifi hakkında konuşuyor ve onu kendi kalesinde yendiğim için çok memnunum diyor. Bu kısmı seviyorum.
Kendi kalesinde yenmek diye mırıldandı Calvin. Bunu unutmamam gerek. Bir sonraki kitabım için güzel bir başlık olabilir.
Alcazar bahçesine yaklaşırken Calvin'in taksisinin geri gelmiş olup onu beklediğini görebiliyordum.
Saatine bakıp artık gitmem gerekiyor. Tessa, canım çok memnun oldum. Bir sonraki Amerikan Edebiyatı dersimi iple çekiyorum dedi.
Daha çok Poe okuyun dedi Tessa. Mary Roger'in esrarı, çalınan mektup ve diğer Dupin hikayelerini hoşunuza gidecektir.
Calvin Tessa'nın omzuna hafifçe vurdu ve sonra eliyle dirseğimi kavradı. Bu davada bol şans evlat. Deliller seni nereye sürüklerse sürüklesin. Onlara güvenmeyi unutma. Gerçeği bulana kadar teorilerini çürütmeye devam et.
Teşekkür ederim dedim. Seni görmek çok güzeldi. Ve sonra aceleyle vedalaştık. Calvin gitti ve Tessa'yla dövmesi hakkında yüzleşme zamanının geldiğine karar verdim.
Lianhua Margaret Wellington'a konferans salonunda sinirli bir biçimde bir aşağı bir yukarı yürürken izledi. 30 dakika önce Margaret Lianhua'dan kendisine olayı özetleyip Cassandra'yı kaçıranlar hakkında oluşturmuş olduğu kaba profili paylaşmasını ve dün gece depoda şüpheli ayaktayken onun ayağının adamın karnında ne işi olduğunu açıklamasını istemişti. Lianhua'nın açıklamalarıyla birlikte Margaret salonda yavaş yavaş yürümeye başlamıştı. Ralph salona girip kriminologların depoda ve adamın apartman dairesinde bazı ilerlemeler kaydettiklerini duyurunca sonunda salondaki sessizlik bozuldu. Herifin adı Neville Levis. Polis hala ağzından tek bir kelime dahi alamadı. Kaydı temiz görünüyor. Ancak şimdiye kadar onun için tanıklık edebilecek birilerini bulamadık.
Parmak izini, otomatik parmak izi tanıma sisteminden geçirdiniz mi diye sordu Margaret.
Ralph başıydı onayladı. Hiçbir şey bulamadık. Görünüşe göre ne bir trafik ihlali yapmış ne de vergi kaçakçılığı.
Bir dakika dedi Lianhua. Kendi işkence odasını kuran ve bu sofistike kaçırma olayına karışan bir adamın daha önceden hiçbir kaydı olmadığını mı söylüyorsun?
Pek inandırıcı değil, değil mi?
Lianhua başını salladı. Pekala dedi Margaret, sizin içgüdülerinize güvenmektense Ajan Jiang, otomatik parmak izi tanıma sistemine güvenmeyi tercih ederim. Afis yalan söylemez. Dipnot Afis otomatik parmak izi tanıma sistemi. Lianhua bir an düşündü.
Diyelim ki kayıtları değiştirildi. Bir insanın bunun gibi elektronik bir tanıma programını yenmesi, Afis'i kandırabilmesi için ne kadar iyi olması gerekiyor?
Güzel dedi Ralph, çok güzel.
Peki ya tanık konurma programı?
Lianhua Margaret'in ardından da Ralph'e baktı.
Bay Levis'in program kapsamında olma ihtimali var mı?
Ralph omuz silkerek sözü Margaret'e bıraktı.
Aslında dedi Margaret, sanmam, ancak bunu araştıracağım. Bu arada Ajan Hawkins donanmayı arayıp dün geceki yangın mahallinde fazladan bir delil bulmuşlar mı sorun. Eğer bir güçlükle karşılaşırsanız direkt bana bağlı olarak çalıştığınızı söyleyin.
Bir güçlükle karşılaşmam.
Size gelince Ajan Jiang,
Margaret Lianhua'ya zararsız gibi görünen bir gülümsemeyle baktı. Dün geceki olayların üzerinden bir kez daha geçmenizi istiyorum. Sadece kayıt için. 68. Bölüm.
Balboa Parkı'nı terk ettikten sonra Tessa ile birlikte otele döndük. Ona kumsalda kısa bir yürüyüş yapmayı teklif ettim. Dövme hakkında konuşmayacağı apaçık belliydi. Yani konuyu benim açmam gerekiyordu. Güneşli bir gündü ama benim için kasvetlenmişti.
Pekala Tessa, dün öğleden sonra akvaryumu terk ettikten sonra neler yaptın anlat bakalım.
Bilmem, biraz etrafta dolandım, birkaç dükkana falan gittim.
Alışverişten nefret ettiğini sanıyordum.
Aslında evet öyle ama merak ettim. Bilirsin işte şehir merkezinde etrafı kolaçan ettim.
Daha fazla şey anlatması için ona bir şans verdim ancak şansını geri tepti.
Peki dün gece ne yaptın? Akşam yemeğini nerede yedin?
Burada otelde yedim. Sonra biraz yazıp bir şeyler okuyup uyudum.
Söylemesini umarak biraz bekledim. Bunu ondan duymak istiyordum.
Hepsi bu kadar mı?
Peki ya sonra?
Bu ne böyle, bir çeşit sorgulama falan mı?
Sesi kabalaşmaya başlamıştı.
Sana söyledim, hepsi bu kadar.
Gergin bir nefes aldım. En azından dövmeyi görebilir miyim?
Suratı şaşkınlıkla gölgelendi.
Ne? Kolundaki dövmeyi, onu görmek istiyorum. Öfkemin artmaya başladığını hissediyordum. Dövmeden dolayı değil, aylardan beri yaptıracağını biliyordum zaten. Ancak gerçekleri tam olarak söylememesinden, kaçamak yanıtlarından ve asiliğinden bıkmıştım.
Bana sormadan burnunu deldirdin, yine bana sormadan kaşını deldirdin ve şimdi de dövme yaptırdın. Bu arada bu eyalette 18 yaşından küçüklerin dövme yaptırması yasak. Ayrıca bana sormamakla kalmadın, üstelik biraz önce bana yalan söyledin.
Sana yalan söylemedim.
Etrafta gezindiğini söyledin.
Gözleri kararlılık ve özgürlük ateşiyle kızardı.
Şimdi anladım. Demek tuzaktı, öyle değil mi? Dün neler yaptığım hakkındaki küçük tatlı soruların. Ne kadar aptalım. Gerçekten benim hayatımla ilgilendiğini sanmıştım. Pekala, bu hataya bir daha düşmeyeceğim.
Sus Tessa, tuzak falan değildi. Doğruyu söylemen için sana bir fırsat veriyordum. Bana açık olman için.
Oh, bir fırsat. Sen buna fırsat mı diyorsun? Hem sen benim dövme stüdyosuna gittiğimi nereden biliyorsun?
Akvaryumda olanlardan sonra senin için endişelenmiştim.
Sana köpek balıklarının bir balığı yediğini ve seni aramaya çıktığını söylemiştim. Neden bana inanmıyorsun? Tek bildiğim senin arka taraflarda bir yerde olduğundu ve çok korkmuştum.
Tamam, seni kontrol etmeye karar verdim diye devam ettim. Nerede olduğunu gözetlemek için.
Beni gözetlemek mi? Affedersin ama ben 2 yaşında mıyım?
Kendini toparlayıp soluk almak için durdu. Bu sadece bir saniyesini aldı.
Oh! Sonra el çantasını sertçe yanıma bıraktı, içindeki özel eşyaları kumlara saçılmıştı.
Demek beni takip ettirdin.
Hayır Tessa, seni takip falan ettirmedim, alakası yok.
Eşyalarını toplamasında ona yardım etmek için yere eğildim ama beni geri itti.
Takip ettirtmedin öyle mi? Peki o zaman ne yaptın?
Eşyalarını el çantasının içine tıkarken eli cep telefonuna gitti.
Oh, bunu yapmış olamazsın. Bana bunu yapmadığını söyle.
Evet, yaptın. Cep telefonumu takip ettin, GPS.
İyi olduğundan emin olmak istemiştim.
Bana güvenmedin, sana inanamıyorum.
Sana güvenmek mi? Sana neden güvenecekmişim? Özellikle gitmemeni söylediğim yerlerde geziyorsun. Dövme yaptırmak için kaçıyorsun. Bana nerede olduğunu söylemiyorsun. Telefonlarıma geri dönmüyorsun. Senin için endişeleniyorum, anlamıyor musun? Sen benim sorumluluğumdasın.
Ben senin sorumluluğunda değilim.
El çantasını aldı.
Ben kendi sorumluluğumdayım, tamam mı? Ben çevremde bana ne yapmam, nereye gitmem gerektiğini veya burnuma hızma veya dövme yaptırıp yaptıramayacağımı söyleyen bir babayla büyümedim. Daha önce babasız çok iyiydim ve şimdi de babasız...
Bunu sakın söyleme. Söyleme Tessa. Bir aile kurmaya çalıştığımızı sanıyorum ve aile güvene dayanır.
Ama sen bana güvenmiyorsun.
Çünkü güvenimi kazanmadın.
Ortam iyice gerginleşti. Bluzunun kolunu omzuna kadar yukarı çekti.
Dövmemi mi görmek istiyorsun? Al, işte burada.
Bir kuzgun yaptırdım, tamam mı? Kuzgun yaptırdım. Çünkü sen bana bazen kuzgun dersin ve bu benim hoşuma gidiyor. Beni özel hissettiriyor. En azından hissettirirdi. Ama şimdi biliyor musun ne düşünüyorum?
Sözleri birçok farklı tür acıyla dolaydı.
Keşke başka bir şey yaptırsaydım. Kalbim hem patlayacak hem de aynı zamanda duracakmış gibi hissettim.
Tessa, bu akşam üzeri seni Denver'a geri yolluyorum.
Kelimeler sanki dişlerimi yakan bir asitti.
Ne?
Ailemle konuştum bir de. Seni havalarında karşılayacaklar. Ben de hafta sonu geleceğim. O zaman tüm bunları konuşuruz.
Bugün burayı terk edemem. Eğer bunu yapabilseydim yapardım. Ama bu davadaki görevlerimi tamamlamam gerekiyor ve bunu burada, San Diego'da sana güvenemiyorken başaramam.
Demek öyle. El çantasını omzuna atıp başını öne eğdi. Biliyor musun, Denver'a dönmemi istediğin için çok memnunum. Çünkü burada seninle bir dakika daha geçirmektense Denver'a gitmeyi tercih ederim.
Sonra bir hışımla dönüp gitti. Kalbim parçalara ayrılmıştı. Dönüp arkasına bakmadığı için sevinmiştim. Böylelikle yanağımdan süzülen sıcak gözyaşlarını görmemişti. 69. Bölüm. Victor Drake, Jaguar'ını Suricata ve Geoff'ın genelde egzersiz yaptıkları döküntü boks salonunun önüne park etti. Takımı dağıtmanın zamanı gelmişti. Ama önce tüm işlerin tatmin edici şekilde tamamlandığından emin olmak istiyordu. Şehrin bu kısmından iğreniyordu. Burası onun gibi insanlara uygun bir yer değildi. Burada olduğuna bile zor inanabiliyordu. Ya birisi onu görseydi? Neyse ki kimse onun konumundaki bir insanı burada görmeyi beklemeyeceğinden görseler bile tanımaları çok az bir ihtimaldi. Tabii ki parayı yanında getirmemişti. Mario Logan'ın göbeğinde arabasının bagajında 50 bin dolarla dolaşacak hali yoktu. Victor arabasını kilitledi ve döküntü binadan içeri girdi. Burası tam düşündüğü gibi bir yerdi. Karanlık, bakımsız ve birbirlerini yumruklarıyla bayıltan iri adamların vahşi sesleriyle doluydu. Boş zamanını geçirmek için ne kadar da güzel bir yer. Geoff ve Doktor Kurvetek onu büyük bir kum torbasının yanında bekliyorlardı. Suricata kendinden yaklaşık 25 kilo daha fazla olan bir adamın suratını dağıtmakla meşguldü. Victor Suricata'nın bıçaklarla arasının iyi olduğunu biliyordu. Ancak onu şimdi ilk defa boks yaparken görmüştü. Rahatsız edici derecede etkileyiciydi.
''Parayı getirdin mi?'' diye sordu Geoff. ''Komik olma, tabii ki hayır, yanımda getirmedim.'' Bir öfke belirtisi. Getireceğini sanıyordum.
Size parayı vereceğim, tamam mı? Ama önce yakamı polislerden kurtarıp bana cihazın nerede olduğunu söylemenizi istiyorum.
Polisler seni rahatsız etmeyecekler. O işi hallettim dedi Geoff. Ve Hunter öldürüldüğünde üzerinde hiçbir şey yokmuş. Etrafı hiç aradım. İskeleyi, her yeri orada değildi. Yok oldu gitti. Cesedine de baktım. Bizimle bağlantısı olabilecek hiçbir şey yoktu.
Suricata da bize katılmıştı. Victor ona kısa bir bakış fırlattı. Adam hızlı hızlı soluyor, terliyor ve iğrenç kokuyordu. Bu yeni olan bir şey değildi. Doktor Kurvetek ter kokan havanın içinden Victor'a dikkatle baktı.
Görünüşe göre cihaz gerçekten de yangında kül oldu. Hunter'ın hiçbir şeyden haberi yoktu. Cihazı neden almak istesin ki? Artık her şey onun ölümüyle son buldu.
Evet diye omurdandı Suricata. Şimdi para meselesine gelelim.
Bu akşam dedi Victor evimde olacak. Hepsi 20:30'da. Gelin. O zaman size parayı vereceğim.
Ancak şimdi tüm delilleri, raporları saklayın. Hunter'ın üzerinde ne varsa tespit etmek için elinizden geleni yapın. Hata istemiyorum.
Sonra Victor küçümsediği üç adam daha bir tek söz bile söyleyemeden geniş adımlarla yanlarından geçip kendini o pis yerden dışarı attı.
Bu akşam onlara parayı verecekti. Evet ne de olsa sözünün eri bir adamdı. Ama sonra bu kabus biter bitmez ortalık sakinleşene kadar kısa bir tatile çıkacaktı. Bir kutu ilacı bitirdi. Cep telefonunu çıkartıp seyahat acentasını aradı. Sonra en başından hiç gelmemesi gerektiği şehrin o kısmından uzaklaşabildiği kadar çabuk uzaklaştı.
Ralph aradığında koridorda Tessa'nın kapısının önünde bavullarını toplamasını bekliyordum. Tessa'yı eve göndererek doğru olanı yaptığımı söylemesini umarak telefonu açtım. Ancak bu konu hakkında daha hiçbir şey söyleyemeden Pat, Drake hakkında yeni bir şey yok, temiz görünüyor dedi.
Başka ne var?
Margaret olaya el attı, birdenbire çok ilgisini çekmeye başladı. Saat 2'de polis merkez bürosunda toplantı yapacağız, senin de orada bulunman konusunda ısrarcı.
Genel müdür yardımcısı Margaret Wellington şu anda görmek istediğim en son insandı. Çevresel kriminoloji veya jeo uzamsal araştırmaya inanmazdı ve beni her fırsatta kötüleyip işime sağlanan maddi desteği kesmeye çalışırdı. Hafta sonları kelime oyunu oynamak için buluşmadığımızı söylememe gerek yok sanırım. Bugün onunla uğraşmak zorunda kalmak keçileri kaçırmama neden olabilirdi.
Dinle Ralph, ona gecikeceğimi söyle eğer tabii gelirsem. Bunu bir söyle, tamam mı?
Bir an için söylediklerimi değerlendirdi.
Anlaşılan Tessa'yla durum pek iyi değil, öyle değil mi?
Evet, pek iyi değil. Birkaç dakika sonra havaalanına gidiyoruz.
Ses çıkarmadı. Muhtemelen kafasında söylediklerimle Margaret'in toplantısına gelmememin sonuçlarını tartıyordu. Pekala, seni idare ederim. Eğer toplantıya gelemezsen Margaret'e benim için bir görevde olduğunu söylerim.
Teşekkür ederim. Hey, lütfen bana Tessa ile ilgili doğru şeyi yaptığımı söyle.
Doğru şeyi yapıyorsun Pat.
Sağ ol Ralph.
Sanırım.
Bir kelime daha söyleyemeden Tessa kapıyı açtı. Aceleyle hazırlanmış çantalarını omzunda taşıyarak yanımdan geçti. 4 adım attıktan sonra arkasını dönüp bana seslendi.
Artık beni havaalanına götürebilirsin Pat. Buradan defolup gitmek için hazırım.
Ralph'le konuşmamızı bitirdik ve ben üvey kızımla yasal olmayan kuzgununu arabaya götürdüm.
27. ayrımın sonu. Sayfa 362.